Ayrım 27, sayfa 253. Svek ona, kıza, kapının yanında gerginlikle onları dinleyen rehinciye baktı. Yorgun, hafif bir sesle, "Eğer işe yarayacaksam beni kullanın," dedi. "Belki bu konuda dergilerinizden birinde bir makale yayımlayabilirim. Burası gizlenmek için gelmedim. Herkes burada olduğumu bilirse, belki hükümet beni herkesin göz önünde tutuklamaya cesaret edemeyebilir. Bilmiyorum." "İşte," dedi Mayetta. "Tabii." Kara gözleri heyecanla parladı. "Remevi'yi hangi cehennemde? Git kız kardeşini çağır Siro. Onu, Remevi'yi bulup buraya getirmesini söyle. Buraya neden geldiğinizi yazın. Anares hakkında yazın. Kendinizi neden hükümete satmayacağınızı yazın. Ne isterseniz yazın. Bastırırız. Siro, Meiste'yi de çağır. Sizi saklarız. Ama Allah şahidimdir ki, Ayo'daki herkesin sizin bizimle olduğumuzu bilmesini sağlarız. Sözcükler ağzınızdan dökülüyordu. Konuşurken elleri hareket ediyordu. Odada bir aşağı bir yukarı dolaşıp duruyordu. Sonra gösteri bittikten sonra, grevden sonra bakarız. Belki o zaman her şey çok değişik olur. Belki de saklanmanız gerekmeyebilir. Belki bütün hapishane kapıları açılır, dedi Şivek. Peki öyleyse bana biraz kağıt verin, yazacağım. Sira adlı kız ona doğru geldi, gülümsedi. Biraz ürkekçe, biraz törensel bir tavırla önünde eğilirmiş gibi durdu, sonra eğilip onu yanağından öptü ve dışarı çıktı. Dudaklarının teması soğuktu. Şivek bu teması uzun süre yanağında hissetti. Sonraki bir gününü Şaka Caddesi'ndeki bir apartmanın çatı katında, iki gecesini de bir kullanılmış eşya dükkanının altındaki bodrumda, boş ayna çerçeveleriyle ve kırık karyolalarla dolu garip, boş, loş bir yerde geçirdi. Yazdı. Yazdıklarını birkaç saat içinde basılı olarak ona getirdiler. İlk olarak Günümüz gazetesinde, Günümüz matbaası kapatılıp yayımcılara tutuklandıktan sonra da gösteri ve genel grev çağrı ve planlarıyla birlikte gizli bir matbaada basılan bildiriler şeklinde yazdı. Ne yazdığına bir kez daha bakmadı. Gazetedekilerin ne kadar büyük bir coşkuyla okunduğunu, grev planlarının gitgide daha fazla kabul gördüğünü, gösterideki varlığının dünyada ne büyük bir etkide bulunacağını anlatıp duran Mayetta ve diğerlerini pek dikkatli dinlemiyordu. Onu yalnız bıraktıklarında arada bir gömleğinin cebinden küçük bir not defteri çıkarıp genel zaman kuramının şifreli notları ve denklemlerine bakıyordu. Onlara bakıyor ve okuyamıyordu. Onları anlamıyordu. Defteri yeniden yerine koydu ve başını ellerinin arasına alarak oturdu. Anares'in sallayacak bayrağı yoktu. Ama genel grevi ilan eden pankartlar, sendikalistler ve sosyalist işçilerin mavi beyaz flamalar arasında Yeşil Yaşam Çemberi'nin 200 yıl önceki ODOCU hareketin bu eski simgesini gösteren elde yapılmış birçok pankart vardı. Bütün pankart ve bayraklar gün ışığında cesaretle parıldıyorlardı. Kapısı kilitli odalardan, saklanma yerlerinden sonra dışarıda olmak güzeldi. Yürüyor, kollarını sallıyor, bir bahar sabahının temiz havasını soluyor olmak güzeldi. Bu kadar insanın, bu dev kalabalığın, birlikte yürüyen, yürüdükleri geniş caddeden başka yan sokakları da dolduran binlerce kişinin arasında olmak hem korkutucu hem de heyecan vericiydi. Şarkı söylediklerinde hem heyecan hem de korku bir tür coşkuya dönüşüyordu. Gözleri yaşlarla doluyordu. Ta uzaktan, sokak aralarından binlerce sesin tek bir şarkıda birleşmesi yankılanıyordu. Açık hava ve uzaklık şarkıyı biraz yumuşatıyor, belirsiz ve etkileyici kılıyordu. Yürüyüşün öncü kolunun şarkısı ve arkadan gelen sonsuz kalabalığın şarkısı arasında sesin ulaşma süresi kadar bir faz farkı oluşmuştu. Bu yüzden melodi tıpkı bir kanon gibi sürekli gecikip yeniden yetişiyormuş gibi duyuluyordu. Her söyleyen ezgiyi baştan sona bir bütün haliyle söylediği halde şarkının bütün bölümleri aynı anda söyleniyor gibiydi. Şivek onların şarkılarını bilmiyordu. Yalnızca dinleyip kendini müziğe bırakıyordu. Ta ki önlerden bildiği bir melodi yavaş yavaş ilerleyen dev insan ırmağının arkalarına doğru dalga dalga yayılana dek. Başını kaldırıp onlarla birlikte söyledi. Kendi dilinde, kendi bildiği gibi. İsyan marşı. Marş bu sokaklarda, bu sokakta. 200 yıl önce bu insanlar tarafından, kendi insanları tarafından söylenmişti. Ey doğu ışığı, parla ki uyuyanlar uyansın, vaat yerine gelsin, karanlık aydınlansın. Şivey'in etrafındakiler onu duymak için sustular. O da yüksek sesle, gülümseyerek, onlarla birlikte ileri yürüyerek şarkısını söyledi. Yönetim meydanından belki 100 bin, belki de iki katı insan vardı. Bireyler tıpkı atom fiziğindeki parçacıklar gibiydiler. Sayılamıyor, konumları kestirilemiyor, davranışları önceden bilinemiyordu. Yine de o dev kitle, bir kitle olarak grev düzenleyicilerinin beklediği şeyi yapıyordu. Toparlanıyor, düzenli yürüyor, şarkı söylüyor, yönetim meydanındaki ve çevredeki caddeleri dolduruyor, sayısızlığı içinde sabırsız ama yine de sabırlı bekliyor, parlak öğle güneşinde bozuk amplifikatörler tarafından yükseltilen sesleri, senato ve yönetim merkezinin gün ışığıyla aydınlanmış dış yüzeylerine çarpıp yankılanan kalabalığın sürekli yumuşak engin mırıldanmasının üstüne tıngırdayıp tıslayan konuşmacıları dinliyordu. Şivek burada, meydanda, Abenay'daki tüm insanlardan fazla insan olduğunu düşündü. Ama bu düşünce anlamsızdı. Doğrudan deneyimin niceliğe vurma denemesiydi. Maetta ve diğerleriyle birlikte yönetim merkezinin merdivenlerinde, sütunların ve yüksek bronz kapıların önünde duruyor, titrek, sıkıntılı yüzlerin üstünden bakıyor, tıpkı onlar gibi konuşmacıları dinliyordu. Bireysel, akılcı zihin algıladığı ve anladığı gibi duyup anlamıyor, insanın kendi düşüncelerine bakıp dinlemesi ya da bir düşüncenin benliği algılayıp anlaması gibi duyup anlıyordu. Konuştuğu zaman da konuşmanın dinlemekten pek farklı olmadığını gördü. Onu harekete geçiren bilinçli bir isteği yoktu. Benliğinin farkında değildi. Sesinin uzaktaki amplifikatörlerden ve dev yapıların taş ön cephelerinden gelen yankıları onu biraz rahatsız ediyor, arada bir duraklayıp çok yavaş konuşmasına neden oluyordu. Ama sözcük seçerken hiç duraksamıyordu. Onların aklına, varlığına, kendi dillerinde sesleniyordu. Ama söyledikleri çok uzun bir süre önce yalnızca kendi yalıtılmışlığı yüzünden, kendi benliğinin merkezinden çıkıp gelen sözlerden ötesi değildi. Bizi bir araya getiren şey acı çekmemiz, sevgi değil. Sevgi akla boyun eğmez. Zorlandığında da nefrete dönüşür. Bizi birleştiren bağ seçilebilir bir şey değil. Biz kardeşiz. Paylaştığımız şeylerde kardeşiz. Hepimizin tek başına çekmek zorunda olduğu acıda, açlıkta, yoksullukta, umutta biliyoruz kardeşliğimizi. Biliyoruz çünkü onu öğrenmek zorunda kaldık. Bize birbirimizden başka kimsenin yardım etmeyeceğini, eğer elimizi uzatmazsak hiçbir elin bizi kurtaramayacağını biliyoruz. Uzattığınız el de boş, tıpkı benimki gibi. Hiçbir şeyiniz yok, hiçbir şeye sahip değilsiniz. Hiçbir şey sizin malınız değil. Özgürsünüz. Sahip olduğunuz tek şey ne olduğunuz ve ne verdiğinizdir. Buradayım çünkü ben de vadi 200 yıl önce bu kentte ettiğimiz vadi, yerine getirilen vadi görüyorsunuz. Vadi yerine getirdik biz, Anares'te. Özgürlüğümüz dışında hiçbir şeyimiz yok. Size kendi özgürlüğünüzden başka verecek hiçbir şeyimiz yok. Bireyler arasında karşılıklı yardımlaşma dışında hiçbir yasamız yok. Hükümetimiz yok. Yalnızca özgür birlik ilkemiz var. Devletlerimiz, uluslarımız, başkanlarımız, başbakanlarımız, şeflerimiz, generallerimiz, patronlarımız, bankerlerimiz, mülk sahiplerimiz, ücretlerimiz, sadakalarımız, polislerimiz, askerlerimiz, savaşlarımız yok. Başka da pek fazla şeyimiz var sayılmaz. Biz paylaşırız, sahip olmayız, varlıklı değiliz, hiçbirimiz zengin değiliz, hiçbirimiz iktidar değiliz. Eğer istediğiniz Anares'se, aradığınız gelecek oysa, o zaman ona eli boş gelmeniz gerektiğini söylüyorum. Ona yalnız ve çıplak gelmeniz gerekiyor. Tıpkı bir çocuğun dünyaya, geleceğine, hiçbir geçmiş olmadan, hiçbir malı mülkü olmadan, yaşamak için tümüyle başka insanlara dayanarak gelmesi gibi. Vermediğiniz şeyi alamazsınız. Kendinizi vermeniz gerekir. Devrimi satın alamazsınız, devrimi yapamazsınız. Devrim olabilirsiniz ancak. Devrim ya ruhunuzdadır ya da hiçbir yerde değildir. Konuşmasını bitirdikten yaklaşan polis helikopterlerinin gürültüsü sesini boğmaya başladı. Mikrofonlardan uzaklaşarak yukarıya baktı. Güneşten korunmak için gözlerini kıstı. Kalabalığın çoğu aynı hareketi yaptığından başlarının ve ellerinin hareketi güneş altındaki bir tarlanın üzerinden rüzgarın geçişi gibiydi. Araçların dönen pervanelerinin yönetim meydanındaki dev taş kutusundaki gürültüsü dayanılamazdı. Dev bir robotun takırdayıp gevezelik etmesi gibiydi. Bu ses, helikopterlerden ateşlenen makineli tüfeklerin sesini boğdu. Kalabalığın gürültüsü kargaşa içinde yükselirken bile helikopterlerin sesi, silahların akılsız haykırışı, anlamsız sözcük hala duyulabiliyordu. Helikopterlerden açılan ateş yönetim merkezinin merdivenlerinden ya da ona yakın bir yerde duranları yöneltmişti. Yapının sütunlu girişi merdivendekiler için anlık bir sığınak oluşturuyordu ve birkaç saniye içinde hınca hınç dolmuştu. İnsanlar yönetim meydanından dışarıya açılan 8 caddeye doğru panik içinde yetişirken kalabalığın gürültüsü büyük bir rüzgar gibi inlemeye dönüştü. Helikopterler yere çok yakındılar ama ateşi kesip kesmediklerini anlamak olanaksızdı. Ölü ve yaralılar kalabalıkla yere düşmeyecek kadar yek vücut olmuşlardı. Yönetim merkezinin bronz kapıları kimsenin duymadığı bir çatırtıyla açıldı. İnsanlar metal yağmurunun altından sığınmak için kapılara doğru itişip tökezliyordu. Yüzlerce kişi yüksek, mermer salonlara doluştu. Bazıları ilk buldukları sığınağa çöküp saklanıyor, diğerleri binada ve binanın arkasında saklanacak bir yer arıyor. Ötekiler askerler gelene kadar yapabildiklerince fazla şeye zarar vermek için geride kalıyorlardı. Askerler geldiklerinde ölü ve ölmekte olan erkek ve kadınların arasından düzgün siyah giysiler içinde merdivenlerden çıktıklarında büyük fuayenin yüksek gri parlak duvarının üstünde bir adam boyu yükseklikte geniş kan lekeleriyle yazılmış bir sözcük buldular. Kahrolsun. Yazının en yakınında yatan ölü adamı vurdular. Daha sonra yönetim merkezi yeniden düzenlendiğinde ise sözcük duvardan su, sabun ve bezlerle silindi. Ama orada kaldı. Söylenmişti, bir anlamı vardı. Zayıflamaya, tökezlemeye başlayan yol arkadaşlarıyla daha ileri gidemeyeceğini fark etti. Yönetim meydanından uzaklaşmak dışında yapacak bir şey yoktu. Duracak bir yer de yoktu. Kalabalık iki kez Meese bulvarına toparlanıp polise karşı bir saf oluşturmaya çalışmış ama ordunun zırhlı araçları polisin arkasında yer alıp insanları eski kente doğru sürmüştü. Kara ceketliler bu kez ateş etmemişti ama başka caddelerden silah sesleri geliyordu. Takırdayan helikopterler caddelerin üzerinden aşağı yukarı geziniyordu. İnsan onların altından kaçamıyordu. Arkadaşı çığlıklar içinde nefes alıyor, ilerlemek için mücadele ederken havayı zorlukla yutuyordu. Şivek onu birkaç blok boyunca yarı taşıyarak götürmüştü. Şimdi kalabalığın ana gövdesinin çok gerilerinde kalmışlardı. Yetişmeye çalışmanın yararı yoktu. ''Hadi şuraya otur'' dedi adamı. Sonra da pancurlu penceresindeki tebeşirle, dev harflerle grev sözcüğü yazılmış bir ambarın bodrum girişinin üst basamağına oturmasına yardım etti. Bodrum kapısına gidip açmaya çalıştı. Kapı kilitliydi. Bütün kapılar kilitliydi. Mülkiyet özeldi. Basamakların bir köşesinden kopan bir kaldırım taşını alıp kilidi parçaladı. Gizlice veya intikam alırcasına yapmıyordu bunu. Daha çok kendi evinin kapısını açan birinin özgüveni vardı üstünde. İçeri baktı. Bodrum sandık doluydu. Ama hiç insan yoktu. Arkadaşının basamaklardan inmesine yardım etti. Arkalardan kapıyı kapadı ve buraya otur dedi. İstersen uzan. Ben su arayacağım. Kimyasal madde ambarı olan Bodrum'da yangın söndürücü hortumlarının yanı sıra bir dizi çamaşır teknesi vardı. Şivek geri döndüğünde arkadaşı bayılmıştı. Bu fırsattan yararlanarak hortumdan damlayan suyla adamın elini yıkayıp yarasına baktı. Düşündüğünden de kötüydü. Ele birden fazla kurşun rastlamış olmalıydı ki iki parmak kopmuş, avuç ve bilek ezilmişti. Kırık kemik parçaları kürdan gibi dışarı fırlamıştı. Helikopterler ateşe başladığında adam Şivek'le Maetta'nın yakınında duruyordu. Vurulduğu zaman Şivek'in üstüne yığılmış, destek almak için ona sarılmıştı. Yönetim merkezinden kaçışları boyunca Şivek bir kolunu adama sarılı tutmuştu. İlk vahşi itişme sırasında iki kişi tek kişiden daha kolay ayakta durabiliyordu. Kanamayı elinden geldiğince tampon yaparak durdurmaya, parçalanmış eli sarmaya ya da en azından örtmeye çalıştı. Adama biraz su içirdi. Adını bilmiyordu. Beyaz kolluğundan anlaşıldığı kadarıyla sosyalist işçilerdendi. Şivek'in yaşındaydı. 40'ında ya da biraz daha yaşlı görünüyordu. Şivek güneybatıdaki değirmenlerdeki kazalarda bundan çok daha kötü yaralanan insanlar görmüştü. İnsanların büyük yaralanma ve acılara ne kadar dayanıp sağ kalabileceğini öğrenmişti. Ama orada birbirlerini kollarlardı. Yaralı uzvu kesmek için bir cerrah, kan kaybını önlemek için plazma, yatmak için yatak olurdu. Şok yüzünden yarı bilinçsiz yatan adamın yanına yere oturdu ve dizi dizi sandıklara, aralarındaki uzun karanlık yollara, ön duvardaki demirli pencere aralıklarından sızan güneş ışığının beyazımsı parıltısına, tavandaki beyaz güherçile lekelerine, tozlu beton zeminde işçilerin çizmelerinden ve taşıyıcılarından tekerleklerinden kalan izlere baktı. Bir saat önce açık göğün altında yüz binlerce insan şarkı söylüyordu. Bir saat sonraysa iki kişi bir bodrumda saklanıyordu. "Aşağılıksınız," dedi Şivek arkadaşına Pravca. "Kapıları açık tutamıyorsunuz. Hiçbir zaman özgür olmayacaksınız." Şivek adamın alnını hafifçe yokladı. Adamın alnı soğuk ve terliydi. Tamponu bir süre için gevşetti. Sonra ayağa kalktı, kasvetli bodrumu geçip kapıya gitti ve caddeye çıktı. Zırhlı araç filosu geçmişti. Gösteriden kopan birkaç kişi aceleyle önünden geçtiler. Düşman toprağında oldukları için başları önlerine eğikti. Şivek iki kişiyi durdurmaya çalıştı. Sonunda üçüncüsü durdu. "Doktor gerekiyor, yaralı biri var. Buraya bir doktor gönderebilir misin?" "En iyisi götür onu buradan. Taşımama yardım et." Adam aceleyle yoluna devam etti. "Buraya geliyorlar," dedi arkasını dönerek. "En iyisi uzaklaş buradan." Başka kimse gelmedi. Şivek caddenin aşağısında bir sıra kara gömlekli gördü. Yeniden bodruma döndü, kapıyı kapadı. Yaralı adamın yanına gitti. Tozlu zemine oturdu. "Lanet olsun," dedi. Bir süre sonra gömlek cebinden küçük defterini çıkarıp incelemeye başladı. Akşamüstü dışarıya dikkatlice baktığında caddenin ötesinde bir zırhlı araç gördü. Kavşağda iki başka araç kesmişti. Bu duyduğu bağırışmalar açıklıyordu. Birbirlerine emir veren askerlerin bağırışmalarıydı. Atro bir keresinde Şive'ye bu işlerin nasıl yürüdüğünü, çavuşların erlere, teğmenlerin erlere ve çavuşlara, yüzbaşıların daha alt rütbedekilere nasıl emir verdiklerini, herkese emir verebilen ve başkomutan dışında hiç kimseden emir almak zorunda olmayan generallerin olduğunu anlamıştı. Şivek inanmadan, iğrenerek dinlemişti. "Bunu organizasyon mu diyorsunuz?" diye sormuştu. "Buna disiplin mi diyorsunuz?" "İkisi de değil. Olağanüstü derecede verimsiz, zorlamaya dayanan bir mekanizma. 7.000 yıldan kalma bu tür buhar makinesi. Bu kadar katı ve kırılgan bir yapıyla kayda değer ne yapılabilir?" Bu Atro'ya savaşın cesaret ve erkekliğin destekleyici, uyum göstermeyenleri eleyici değerini tartışma fırsatı vermişti. Ama kendi akıl yürütmesinin gidişi onu aşağıdan yukarıya örgütlenen, kendini düzenleyen gerillaların etkinliğini teslim etmek zorunda bırakmıştı. Ama bu yalnızca insanların kendilerine ait bir şey için, kendi evleri ya da ona benzer bir şey için savaştıklarını düşündükleri zaman işe yarar, demişti yaşlı adam. Şivek tartışmadan vazgeçmişti. Şimdi tartışmaya devam ediyordu. Gittikçe karanlıklaşan bodrumda, etiketsiz kimyasal maddelerle dolu sandık yığınları arasında. Kafasında Atro'ya şimdi ordunun neden öyle örgütlendiğini anladığını söylüyordu. Gerçekten de bu çok gerekliydi. Herhangi bir akılcı örgütlenme biçimi bu iş için uygun olmazdı. O ilk konuşmada amacın, söylendiği zaman makinalı tüfekli adamların silahsız erkek ve kadınları kolayca ve toplu halde imha edilebilmeleri olduğunu anlamamıştı. Yine de cesaretin, erkekliğin ya da uyum sağlamanın bunlarla ne ilgisi olduğunu göremiyordu. Hava kararırken arada bir arkadaşlarıyla da konuşuyordu. Adam şimdi gözleri açık yatıyordu birkaç kez. Şive'nin yüreğine dokunan bir inleme çıkardı. Çocuksu, sabırlı bir inilti. Yönetim merkezine zorla girip içinden geçen, ardından eski kente doğru önce koşan, sonra da yürüyen kalabalığın ilk paniği içinde oldukları bütün o süre boyunca ayakta kalmak ve yürümeyi sürdürmek için cesur bir çaba göstermişti. Yaralı elini ceketinin altında beline bastırarak tutmuş, yürümeyi sürdürmeye, Şive'yi geri bırakmamaya çalışmıştı. Adam ikinci kez inlediğinde Şivek adamın acısını duyup onun için hiçbir şey yapamamaya dayanamadığı için yaralı olmayan elini tutup fısıldadı. "Yapma, yapma, sessiz ol kardeşim." Adam belki de polisler duymasın diye sessiz olmasını istediğini sanmıştı. Çünkü zorlukla başını salladı ve dudaklarını sıkıca kenetledi. ikisi de orada 3 gece dayandılar. Bütün bu zaman boyunca ambar yakınlarında dağınık çarpışmalar oluyordu. Ordunun Meyse Bulvarı bloğu içerisindeki ablukası da sürdü. Çarpışmalar bulvarının yakınına gelmiyordu. Ayrıca bulvar çok iyi korunuyordu. Bu yüzden saklananlar teslim olmadan çıkma şansına sahip değildiler. Bir keresinde arkadaşı uyanıkken Şivek ona "Eğer gidip polise teslim olursak bize ne yaparlar?" diye sormuştu. Adam gülümsemiş ve "Vururlar," diye fısıldamıştı. Çevrede, uzakta ya da yakında saatler boyunca dağınık silah sesleri, arada bir de şiddetli bir patlama sesi ve helikopterlerin çatırtısı geldiğine göre adamın fikrinde bir haklılık payı olmalıydı. Gülümsemesinin nedeni ise o kadar açık değildi. Adam o gece Şivek'in sandık samanından yaptığı yeşiltesinin üzerine ısınmak için birbirlerine sarılmış yatarlarken kan kaybından öldü. Şivek uyanıp büyük karanlık bodrumdaki ve dışarıda caddelerden bütün kentteki sessizliği, ölüm sessizliğini dinlediği sırada adam çoktan kaskatı kesilmişti. Ayrım sonu.